Ayrım 12. İyi Kalpli Erendira. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 129. Gelecekle ilgili yeni ve beklenmedik bir görüntüydü bu. Buna karşılık ayrıntıları giderek dolambaçlı bir hal alan ve işle ilgili hesaplar karıştıkça taksitleri de o oranda artan, başlangıçtaki borcundan bir daha söz etmez olmuştu. Erendira yine de düşüncesini belli edecek şekilde iç geçirmekten kaçındı. Büyük anne, sanki iskambil falından okur gibi geleceğin hayalinden dem vururken o, güher çileli çamur birikintilerinde, bataklıklı köylerin uyuşuk havasında, salt madenlerinin ayı andıran kraterlerinde, yatak eziyetine sessizce boyun eğiyordu. Bir akşam, yorucu bir yürüyüşün sonunda, yaşlı defne ağaçlarından gelen bir esintiyi duymuşlar. Jamaika şivesiyle konuşmalardan tek tük sözcükler kulaklarına gelmişti. İçlerinde bir yaşam arzusu, kalplerinde bir sızı belirmişti. Çünkü artık denize ulaşmışlardı. İşte orada dedi büyük anne. Yarı ömrünü yersiz yursuz geçirdikten sonra Karayip'in cam gibi berrak ışığını içine çekerek. Hoşuna gitmedi mi? Evet büyük anne. Çadırı hemen oraya kurdular. Büyük anne bütün geceyi uyumadan konuşarak geçirmişti. Ve özlemlerini arada sırada geleceğin sezgileriyle karıştırdığı da oluyordu. Alışık olduğundan daha geç saatlere kadar uyumuştu. Sonra denizin mırıltısıyla huzur içinde uyandı. Yine de Erendira ona banyosunu yaptırırken gelecek hakkındaki kehanetlerde bulunmaya yeniden başlamıştı. Ve bu öylesine heyecan dolu bir sezgiydi ki gözü açık sayıklar gibiydi. Bir hanımefendi olacaksın dedi ona. Hamileri tarafından saygı gösterilen, en yüksek mevkidekilerce gözünün içine bakılıp nurlandırılan soylu bir hanım olacaksın. Gemi kaptanları sana dünyanın bütün limanlarından kartpostallar gönderecekler. Erendira onu dinlemiyordu. Banyodaki kekik kokulu, ılık su, küvetin içinde dışarıdan beslenen bir kanaldan akıyordu. Erendira, nefes bile almadan suyu deliksiz bir su kabağının içine topluyor, bir eliyle büyük annenin üstüne dökerken, öbür eliyle de onu sabunluyordu. Evinin saygınlığı, Antillerdeki takım adalardan, Hollanda topraklarına kadar kulaktan kulağa anlatılacak diyordu büyük anne. Ve başkanlık sarayından daha önemli olacak. Çünkü içinde hükümet işleri tartışılacak, ülkenin kaderi çizilecek. Az sonra kanaldaki su kesilmişti. Erendira ne olup bittiğini anlamak üzere dışarı çıktığında, kanala su dökmekle görevli, yerliyi mutfakta odun keserken buldu. Su bitti dedi yerli. Daha su soğutmak gerekiyor. Erendira, içinde kokulu yapraklarla su kaynayan büyük bir kazanın daha bulunduğu ocağın başına gitti. Ellerini bir beze sarıp kazanı yerlinin yardımı olmaksızın kaldırıp kaldıramayacağına baktı. Sen git dedi. Suyu ben dökerim. Yerli mutfaktan çıkıncaya kadar bekledi. Sonra kaynayan kazanı ateşten alıp büyük bir zahmetle kanalın hizasına kadar kaldırdı. Öldürücü suyu tam dökmek üzereyken büyük anne çadırın içinden bağırdı. Erendira! Sanki onu görmüş gibiydi. Onun bağırmasından korkan torunu son anda pişman olmuştu. Geliyorum büyük anne dedi. Suyu soğutuyorum. O gece büyük anne altın dolu yeleğinin içinde sayıklarken Erendira çok geç saatlere kadar düşündü durdu. Alacakaranlıkta kedi gözüne benzer gözlerini dikmiş yatağından büyük anneyi seyrediyordu. Sonra tıpkı boğulmuş bir insan gibi kolları göğsünün üzerinde ve gözleri açık olarak yatıp içinden bütün gücüyle seslendi. Ulises! Ulises, portakal bahçesindeki evde aniden uyanmıştı. Erendira'nın sesini o kadar net bir şekilde duymuştu ki odanın gölgeleri arasında onu aradı. Bir an düşündükten sonra giysileriyle ayakkabılarını sarıp yatak odasından çıktı. Tam terası geçmişti ki babasının sesiyle yerinden sıçradı. Nereye gidiyorsun? Ulises, mehtapta onu mavimsi bir ışıkla aydınlatılmış görüyordu. Dünyaya diye yanıt verdi. Ama bu kez seni engellemeyeceğim dedi Hollandalı. Ama seni bir konuda uyarıyorum. Nereye gidersen git, babanın laneti peşini bırakmayacaktır. Öyle olsun, dedi Ulises. Oğlunun kararlılığına şaşıran, hatta bundan biraz da gurur duyan Hollandalı, ay ışığıyla aydınlanan portakal bahçesi içinde onu, yavaş yavaş gülümsemeye başlayan bir bakışla izledi. Kendine özgü yerli güzeli haliyle karısı arkasında duruyordu. Hollandalı ancak Ulises bahçe kapısını kapadığında konuştu. Dönecektir, dedi. Kaderin sillesini yiyince düşündüğünden de erken dönecektir. Çok aptalsın diye içini çekti karısı. Asla dönmeyecek. Bu kez Ulises'in Erendra'nın ne yöne gittiğini hiç kimseye sormasına gerek yoktu. Yoldan geçen kamyonlarda gizlenerek, yiyecek ve yatacak yer için çalarak ve çok kere de sırf tehlikenin zevki için hırsızlık ederek çölü geçti. Ta ki deniz kenarında, başka bir köyde onun çadırını bulana kadar. Oradan bakıldığında ışıklar içindeki bir kentin camdan binaları görünüyor, Aruba adasına gitmek üzere demir alan gemilerin geceleyin limana veda için çaldıkları düdük sesleri duyuluyordu. Erendira, yatağın demirine zincirlenmiş olarak ve ona seslendiği zamanki aynı yüzen, ölü pozisyonunda uyuyordu. Ulysses, uyandırmadan durup uzun uzun seyretti onu. Ama ona öyle delice bakışlarla bakıyordu ki Erendira uyandı. O zaman karanlıkta öpüştüler. Hiç acele etmeden birbirlerini okşadılar. Yorgun düşene kadar birbirlerini soydular. Öyle sessiz bir yumuşaklıkla ve öyle derin bir mutlulukla hareket ediyorlardı ki, her zamankinden daha da güzel bir aşk tablosu çiziyorlardı. Çadırın öbür yanında uyuyan büyük anne, yatağında anıtsal bir dönüş yaparak sayıklamaya başladı. Yunan gemisinin geldiği zamanlarda olmuştu bu, dedi. Kadınları mutlu eden çılgın bir mürettebatı vardı ve onlara para değil, sünger veriyorlardı. Sonradan evin içinde yürüyen canlı süngerlerdi bunlar. Hastanedeki hastalar gibi inliyor, gözyaşlarını içebilmek için çocukları ağlatıyorlardı. Sanki yerin altından çıkar gibi doğrulup yatağın içine oturdu. İşte o zaman o çıka geldi, aman yarabbi diye bağırdı. Amadis'ten daha güçlü, daha iri yarı ve çok daha erkekti. O zamana kadar büyük annenin sayıklamasına aldırış etmeyen Ulysses, onun yatağın içinde oturduğunu görünce saklanmaya yeltendi. Erendira onu yatıştırdı. Sakin ol, dedi. Bu bölüme geldiğinde hep yatakta kalkıp oturur ama uyanmaz. Ulysses onun omzuna uzandı. O gece ben denizcilerle birlikte şarkı söylüyordum. Bir yer sarsıntısı oldu sandım, diye devam etti büyük anne. Herkes aynı şeyi düşünmüş olmalı ki çığlıklar atıp gülmekten kırılarak kaçıştılar ve çiçekli sundurmanın altında bir tek o kaldı. Dün gibi hatırlıyorum. O zamanlar herkesin ağzında olan bir şarkıyı söylüyordum ben. Avlulardaki papağanlar bile biliyorlardı o şarkıyı. Durup dururken ve sanki sadece rüyada şarkı söyleyebilirmiş gibi içindeki acıyı anlatan o şarkıyı söylemeye başladı. Tanrım, Tanrım, eski saflığımı geri ver bana. Aşkının zevkine baştan varabileyim diye. Ancak o zaman ilgi duymuştu Ulysses büyük annenin özlemini. Orada duruyordu, diye anlatıyordu büyük anne. Omzunda renkli bir papağan, bir de yamyamları öldürmek için bir filinta. Tıpkı Guataral'ın Guyana'ya geldiği zamanki gibi. Gelip benim önüme dikildiğinde öldürücü soluğunu duydum. Ve bana şöyle dedi. Dünyanın çevresini bin kez dolaştım. Dünyanın bütün ülkelerinin bütün kadınlarını gördüm. Onun için sana şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, yeryüzünün en azametli, en yardımsever ve en güzel kadını sensin. Yeniden uzanıp yastığın üzerinde hıçkırmaya başladı. Ulysses ile Erendira, uyuyan yaşlı kadının derin soluklarıyla, karanlıkta sallanarak uzun bir süre sessiz kaldılar. Erendira, sesinde en ufak bir titreme olmaksızın, birdenbire sordu. Onu öldürmeye cesaret edebilir miydin? Bu beklenmedik soru karşısında şaşıran Ulysses ne yanıt vereceğini bilemedi. Kim bilir, dedi. Ya sen cesaret edebilir misin? Ben yapamam, dedi Erendira. Çünkü o benim büyük annem. Bunun üzerine Ulysses sanki ondaki yaşam gücünü ölçmek ister gibi uyuyan o koskoca vücudu yeniden inceledi ve kararını verdi. Senin uğruna her şeyi yapabilirim. Ulysses yarım kilo fare zehri satın aldı. Onu kaymak ve ahududu marmeladıyla karıştırdı. Ve bu ölümcül kremayı içine boşalttığı bir pastanın arasına doldurdu. Sonra üstüne daha koyu bir krema sürerek bu korkunç tuzaktan hiçbir iz kalmayacak biçimde kaşıkla iyice düzeltti ve 72 tane küçük pembe mumla bu aldatmacayı tamamladı. Büyük anne elinde doğum günü pastasıyla onu çadırdan içeri girdiğini görünce asasını yıldırıcı bir biçimde sallayarak tahtında toparlandı. Yüzsüz herif, diye bağırdı. Bu eve adım atmaya nasıl cüret edersin? Ulysses, melek yüzünün ardına sığınmıştı. Sizden özür dilemeye geldim, dedi. Hem de doğum gününüzde. Onun bu inandırıcı yalanı karşısında yumuşayan büyük anne, bir düğün ziyafeti varmış gibi sofrayı kurdurdu. Erendira, servis yaparken Ulysses'i sağına oturttu. Ortalığı kasıp kovuran bir üflemeyle mumları söndürdükten sonra pastayı 3 eşit parçaya böldü. Birini Ulysses'in katabağına koydu. Kendini affettirmeyi bilen kimse cennetin yarısını kazanmış demektir, dedi. Mutluluk parçası olan ilk parçayı sana bırakıyorum. Ben tatlı sevmem, dedi Ulysses. Afiyet olsun. Büyük anne, Bir dilim pasta da Erendira'ya ikram etti. O da alıp mutfağa götürdü ve çöp tenekesine attı. Pastanın bütün geri kalanını büyük anne tek başına yedi. Parçaları bütün yüzünü ağzını tıkıyor, zevkini dinleyip mest olmuş bir şekilde Ulysses'e bakarken çiğnemeden yutuyordu. Tabağında hiçbir şey kalmayınca Ulysses'in istemediği parçayı da yedi. Son lokmayı çiğnerken bir yandan da örtünün üzerindeki kırıntıları parmaklarıyla toplayıp ağzına atıyordu. Bir kuşak fareyi yok etmeye yetecek miktarda arsenik yemişti. Ama buna rağmen gece yarısına kadar bir ona çalıp şarkı söyledi. Sonra büyük bir mutlulukla yatıp normal bir uykuya daldı. Farklı olan tek belirti, soluk alırken çıkardığı sert bir hırıltıydı. Erendira ile Ulysses öteki yataktan onu gözlüyorlar ve sadece son nefesini vermesini bekliyorlardı. Ama sayıklamaya başladığında ses her zamanki kadar canlıydı. "Beni deli ediyordu Tanrım, beni deli ediyordu!" diye bağırdı. İçeri girmemesi için yatak odasının kapısını iki kere kilitliyordum. Tuvalet masasıyla büyük masayı kapının önüne koyuyordum. İskemleleri de masanın üstüne. Onun gelip şöyle bir fiske vurması yetiyordu barikatın yerle bir olması için. İskemleler kendi kendilerine iniyorlardı masadan. Masayla tuvalet masası kendi kendilerine çekiliyorlardı. Kilitler kendiliğinden çıkıyordu yerinden. Sayıklaması daha derin ve dramatik bir hal alıp sesi daha mahrem bir tonda çıktıkça Erendira ile Ulysses giderek artan bir şaşkınlıkla onu seyrediyorlardı. Ben korkudan ter içinde kalmış bir halde öleceğimi hissediyordum. İçimden yalvarıyordum. Kapı hem açılsın hem açılmasın diye. İçeri hem girsin hem girmesin. Hiç gitmesin ama bir daha asla geri dönmesin diye. Onu öldürmek zorunda kalmamak için. Hayatının dramını en önemsiz ayrıntılarına varıncaya kadar, sanki onu düşünde yeniden yaşamış gibi saatler boyu anlatmaya devam etti. Şafak sökmeden az önce yatağın içinde oradan oraya döndü ve sesi yaklaşan hıçkırıklarla çatlaklaştı. Ben onu uyarmıştım ama o bana güldü diye bağırıyordu. Yeniden uyandım, o da yeniden güldü. Ta ki gözlerini korkuyla açıp, "Ay kraliçem, ay kraliçem!" diyene kadar ve sesi ağzından değil, gırtlağındaki bıçak yarasından çıkıyordu. Büyük annenin bu korkunç açıklamasından dehşete kapılan Ulysses, Erendira'nın elini yakaladı. "Vay katil koca karı!" diye bağırdı. Erendira onunla ilgilenmedi. Çünkü o sırada gün ışımaya başlamıştı. Saatler beşi vurdu. "Git," dedi Erendira. "Artık uyanır." "Bir filden daha canlı," dedi Ulysses şaşkınlıkla. "Olacak şey değil." Erendira öldürücü bir bakışla delip geçti onu. "Olan şu ki," dedi, "sen hiç kimseyi öldürmeye bile yaramazsın." Ulysses bu azardaki sert ifadeden öylesine etkilenmişti ki çadırdan çıkıp gitti. Erendira hüsrana uğramanın öfkesi ve içindeki gizli nefretle uyuyan büyük anneyi seyretmeye devam ediyor. Gün giderek ağardıkça kuşların cıvıltılarını duymaya başlıyordu. O zaman büyük anne gözlerini açtı ve huzurlu bir gülümsemeyle baktı ona. "Allah senden razı olsun kızım." Dikkati çeken tek değişiklik günlük kurallarda bir düzensizliğin başlamış olmasıydı. Günlerden çarşambaydı ama büyük anne bir pazar giysisi giymek istemiş, Erendira saat 11'den önce hiçbir müşteriyi kabul etmemesine karar vermiş ve ondan tırnaklarını nar çiçeğini boyayıp piskoposvari bir saç tuvaleti yapmasını istemişti. "Hiçbir zaman canım bu kadar resim çektirmeyi istememişti," dedi heyecanla. Erendira onun saçını taramaya koyuldu. Ama saçı açmak için tarağa geçirdiğinde bir tutam saç tarağın dişleri arasında kalmıştı. Korkuyla büyük anneye gösterdi. Büyük anne tarağı inceledi. Parmaklarıyla başka bir bukleyi açmayı denedi. Ama bir tutam saç elinde kaldı. Onu yere atıp yeniden denedi. Bu kez daha büyük bir tutam yolundu. Bunun üzerine gülmekten katıla katıla iki eliyle saçlarını yolmaya ve anlaşılmaz bir neşe içinde tutam tutam saçları havaya savurmaya başladı. Ta ki kafası soyulmuş bir Hindistan cevizine dönene kadar. Erendira, çadırın dışarıdan kulağına bir baykuş ötüşü geldiği 2 hafta sonrasına kadar Ulysses'ten bir daha haber alamamıştı. O sırada büyük anne piyano çalıyordu ve nostaljik anılarına öylesine dalmıştı ki gerçeğin farkında bile değildi. Kafasında pırıl pırıl tüylerden yapılma bir peruka taşıyordu. Erendira, baykuş sesine doğru yöneldi. Piyanonun içinden çıkıp çalıların arkasından uzayarak karanlıkta kaybolan bir patlayıcı fitilini ancak o zaman fark edebildi. Ulysses'in bulunduğu yöne doğru koştu ve onunla birlikte çalılıkların arasına saklandı. Her ikisi de küçük mavi bir alevin patlayıcının fitilinden ilerleyerek aradaki karanlık boşluğu aşıp çadırın içine girdiğini yürekleri ağızlarında seyrettiler. Kulaklarını tıka dedi Ulises. Her ikisi de öyle yaptılar. Ama buna gerek yoktu. Çünkü patlama olmamıştı. Çadır ışıltılı bir parlamayla içeriden aydınlandı. Sessiz bir patlamadan sonra ıslak barutun çıkardığı bir duman sütunun içinde kayboldu. Erendira, büyük annenin öldüğüne inanarak içeri girmeye cesaret edebildiğinde onu perikosu kavrulmuş, gömleği lime lime olmuş. Ama bir battaniye ile ateşi söndürmeye çalışırken eskisinden de canlı bir halde buldu. Ulises, büyük annenin çelişkili emirleri yüzünden şaşırıp ne yapacaklarını bilemeyen yerlilerin yaygarası sayesinde ortadan yok olmuştu. Sonunda alevleri bastırıp dumanı dağıtmayı başardıklarında kendilerini bir felaket manzarası içinde bulmuşlardı. Bunda bir kasıt var dedi büyük anne. Piyanolar durup dururken patlamaz. Bu yeni felaketin nedenlerini saptayabilmek için her türlü tahminde bulunmuş. Ancak Erendira'nın geçiştirici yanıtları ile pervasız davranışları sonunda onu yanıltmıştı. Torununun davranışında en küçük bir bozukluk bulamamış, Ulysses'in varlığı ise aklına bile gelmemişti. Gece, geç vakitlere kadar uyanık kalıp tahminler yürüterek kayıpların hesabını yaptı. Az ve kötü uyumuştu. Ertesi sabah Erendira altın külçelerinin durduğu yeleği büyük annenin sırtından çıkardığı zaman omuzlarıyla göğsünde alevlerden su toplayıp cılk yara olmuş kabartılara rastladı. Erendira yanıklarına yumurta akı sürerken tevekkeli değil uykumda dönüp durdum dedi büyük anne. Üstelik de garip bir düş gördüm. Görüntüyü gözünün önüne getirmek üzere ve onu belleğinde düşündeki kadar net bir şekilde görünceye kadar kafasını toparlamaya çalıştım. Beyaz bir hamağın içinde bir tavus kuşu vardı dedi. Erendira şaşırmıştı ama yine hemen normal ifadesini takındı. Bu hayra alamet diye uydurdu. Düşte tavus kuşu uzun ömür demektir. Tanrı seni işitsin dedi büyük anne. Çünkü yine başlangıçtaki halimize döndük. Yeni baştan başlamak gerek. Erendira hiç bozuntuya vermedi. Elinde pansuman kabıyla çadırdan çıkıp büyük anneyi vücudunun üst kısmına yumurta akları sürülmüş, çıplak kafası da hardala bulanmış bir halde bıraktı. Mutfak olarak kullanılan palmiye yapraklarıyla örtülü çardağın altında pansuman kabına daha yumurta kırmakla uğraşırken tıpkı yatağının arkasında ilk kez gördüğü günkü gibi ocağın arkasından Ulysses'in gözlerinin göründüğünü fark etti. Hiç şaşırmamıştı. Bıkkın bir sesle ona şöyle dedi. Becerdiğin tek şey borcumu arttırmak oldu. Ulysses'in gözleri kaygıyla bulanmıştı. Hiç kımıldamadan durup sessizce Erendira'ya bakarak, sanki kendisi orada değilmiş gibi, yüzünde tam bir küçümseme belirten sabit bir ifadeyle kabın içine yumurtaları kırmasını seyretti. Kısa bir süre sonra Ulysses'in gözleri kımıldadı. Mutfaktaki eşyaları, asılı duran tencereleri, ipe dizili meyve çekirdeklerini, tabakları ve et bıçağını gözden geçirdi. Ulysses yine hiçbir şey söylemeden doğruldu. Çardağın altına girdi ve asılı duran bıçağı yerinden indirdi. Erendira ona dönüp bakmadı bile. Ama Ulysses çardağın altından çıktığı sırada çok alçak bir sesle şöyle dedi. Dikkatli ol, bil, ölüm uyarısı aldı bile. Düşünde beyaz bir hamağın içinde bir tavus kuşu görmüş. Büyük anne, Ulysses'in elinde bıçakla içeri girdiğini görmüştü. Olağanüstü bir çaba harcayarak asasına yardım olmaksızın toparlandı ve kollarını havaya kaldırdı. Delikanlı diye bağırdı. Çıldırdın mı sen? Ulysses onun üstüne atılıp çıplak göğsüne isabetli bir bıçak darbesi indirdi. Büyük annenin ağzından bir inilti çıktı. Kendinin onun üstüne atarak ayı gibi güçlü kollarıyla boğmaya başladı. Orospu çocuğu diye hırıldadı. Yüzünün hain melek yüzü olduğunun çok geç farkına varıyorum. Daha fazla bir şey söyleyemedi. Çünkü Ulysses bıçağı tuttuğu elini kurtarmayı başarmış ve böğrüne ikinci bir bıçak darbesi indirmişti. Büyük anne derin bir inilti çıkardı ve saldırgana daha da büyük bir güçle sarıldı. Ulysses acımasızca üçüncü bir darbe daha indirdi ve yüksek basınçla fışkıran kan yüzüne sıçradı. Yağlı, parlak, yeşil renkte bir kandı bu. Tıpkı nane balı gibi. Erendira elinde pansuman kabıyla kapıda belirmiş, canice bir pervasızlıkla bir mücadele izliyordu. Acıdan ve öfkeden hırıldayan büyük anne, yekpare taştan bir anıt gibi koskoca gövdesiyle Ulysses'e sarılmıştı. Kolları, bacakları, hatta çıplak kafası kandan yemyeşil olmuştu. İlk can çekişme hırıltılarına karışan, kocaman bir körük gibi soluması her yanı kaplıyordu. Ulysses bir kez daha silahlı elini kurtarmayı başardı. Büyük annenin karnına bir yarık açmasıyla fışkıran kan, onu baştan aşağı yemyeşil ıslatmıştı. Büyük anne, yaşamak için gereksinimi olan havaya erişmeye çabalarken, yüzü koyun yere yıkıldı. Ulysses kendini gücü tükenmiş kollardan sıyırdı ve bir anlık mütarekeye bile yanaşmadan yerde yatan koskoca vücuda son bıçak darbesini indirdi. O zaman Erendira elindeki kabı bir masanın üzerine bıraktı. Büyük annenin üstüne eğilip ona elini sürmeden inceledi. Ve ölmüş olduğu kanısına varınca yüzü, bahtsız 20 yaşının ona verememiş olduğu yetişkin bir insan olgunluğuna erişti birdenbire. Çabuk ve keskin hareketlerle altın yeleğini kaptığı gibi çadırdan dışarı fırladı. Ulysses, mücadeleden bitkin düşmüş bir halde, cesedin yanında oturmaya devam ediyor, yüzünü ne kadar temizlemeye çalışırsa, parmaklarından akıyorsa benzeyen bu yeşil ve canlı maddeye o kadar bulaşıyordu. Erendira'nın elinde, altın dolu yelekle dışarı çıktığını görünce, içinde bulunduğu durumun farkına varabilmişti ancak. Bağırarak ona seslendi. Ama hiçbir yanıt alamadı. Çadırın kapısına kadar kendini sürükledi ve Erendira'nın kentin ters yönüne doğru deniz kıyısından koşmaya başladığını gördü. O zaman onun peşinden gitmek için son bir çaba harcayarak canhıraş feryatlarla onu çağırdı. Bunlar artık bir aşığın değil, bir çocuğun feryatlarıydı. Ama bir kadını hiç kimsenin yardımı olmaksızın öldürmenin verdiği korkunç bitkinlik onu alt etmişti. Büyük annenin yerlileri, kumsalda yüzük oyunu yatmış, yalnızlık ve korkudan ağlar buldular onu. Erendira onu duymamıştı bile. Rüzgara karşı bir ceylandan daha süratle koşuyordu. Ve dünyada hiçbir ses onu durduramazdı. Güher çileli birikintilerinden yükselen buhara, tal kraterlerine, su birikintileri üzerinde rehavetli barakalara dönüp bakmadan koştu. Ta ki denizin doğal oluşumları bitip, çöl başlayana kadar. Ama elindeki altın dolu yeleğiyle, kupkuru rüzgarların ve bitmek bilmez akşamların ötesinde hala koşmaya devam ediyordu. Ve bir daha ondan ne en ufak bir haber alınabildi, ne de bahtsızlığının en küçük bir izine rastlanabildi. 1972. Kitabın sonu 16 Kasım 2012, sayfa 142.